Merhaba, hoş geldin. Bugün seninle insanlık tarihinin belki de en köklü, en karmaşık sorunlarından birini masaya yatırıyoruz. Şöyle bir geriye dönüp baktığında eminim sen de fark etmişsindir. Tarihin o puslu sayfalarında en saf niyetlerle, sırf ruhsal bir arayış ve vicdani bir uyanış olarak başlayan inançlar,
Evet.
nasıl oluyor da zamanla devasa siyasi imparatorluklara, güç savaşlarına ve bitmek bilmeyen ganimet kavgalarına dönüşüyor? Gökleri ararken yeryüzünün o acımasız iktidar savaşlarına bulanmak insanlığın en büyük ironilerinden biri aslında.
Kesinlikle çok büyük bir ironi.
İşte bugün tam da bu baş döndürücü tarihsel ve sosyolojik dönüşümü derinlemesine inceleyeceğiz. Önümüzde kelimenin tam anlamıyla devasa bir kaynak var. Mehmet Ünver'in kaleme aldığı 407 bölümden oluşan Ganimet Savaşları, Bütün İktidarlar Zalimdir adlı tarihi roman ve bu eserin inanılmaz kapsamlı inceleme raporu var elimizde.
Çok çok detaylı bir çalışma gerçekten.
Yazar bu tabloyu çizerken tek bir pencereden bakmamış. Sünni, Şii, akademik ve hatta sert eleştirel metinleri harmanlayarak tam 423 farklı kaynağı bir araya getirmiş. Biz de bugün seninle bu metinlerin arasına girip kutsalın nasıl adım adım iktidarın kılıcına dönüştüğünün izini süreceğiz.
Harika bir özet oldu. Ve bu incelemeye başlarken en baştan altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken çok temel bir kuralımız var.
Neymiş o?
Bizim buradaki amacımız kesinlikle herhangi bir inancı yargılamak, bir tarihsel figürü yüceltmek veya bir başkasını şeytanlaştırmak değil. Yazarın kitabın ön sözünde çok net bir şekilde ortaya koyduğu sarsılmaz bir ilkesi var. Ben karar merci değilim, sadece gösteriyorum diyor.
Sadece gösteriyorum. Bu çok güçlü bir duruş.
Aynen öyle. Bu şeffaf ilke bugünkü sohbetimizin de omurgasını oluşturacak. Olayları, dini anlatıları ve tarihsel gerçeklikleri tamamen objektif bir mercekten inceleyeceğiz. Din, siyaset ve gücün tarihsel süreçte nasıl ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiğini ve insan doğasının o karanlık taraflarını anlamaya çalışacağız.
Tamam, hadi bunu biraz açalım. Çünkü yazarın incelediği metinlere baktığımızda hikaye insanın yeryüzündeki ilk nefesiyle, yani yaratılış mitiyle başlıyor.
Evet, en başa dönüyoruz.
Ancak yazar burada teolojik bir anlatıdan ziyade adeta antropolojik ve psikolojik bir okuma yapıyor.
Çok doğru bir tespit.
Adem'in yaratılışı sadece göklerden gelen mucizevi bir oğul emri gibi değil, inanılmaz derecede sarsıcı bir psikolojik süreç olarak tasvir ediliyor. Metinlerde Adem'in ilk uyandığında ulu bir bilinçle değil, korkudan tir tir titreyen, zayıf ve doğanın ortasında tamamen savunmasız bir varlık olarak resmedildiğini görüyoruz.
Çaresizlik hissi çok baskın.
Kesinlikle. Karanlık çöktüğünde dehşete kapılıyor. Güneşi ilk gördüğünde onu bir kurtarıcı sanıp yalvarıyor mesela. Ne olur gitme diyerek güneşe secde ediyor. Susadığında nehirde su içen hayvanları taklit ediyor.
Yani hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ediyor.
Yazarın bu insani, kırılgan ve korku dolu Adem portresini bu kadar detaylı vermesi bana çok çarpıcı geldi. Çünkü insanın doğadaki bu çaresizliği, ileride neden sürekli sığınacak yüce güçler, koruyucu tanrılar ve nihayetinde iktidar yapıları icat ettiğinin ilk psikolojik ipucunu veriyor aslında.
Burada asıl büyüleyici olan şey şu, hikayeyi sadece insanın çaresizliği üzerinden değil, aynı zamanda o meşhur isyanın, yani iblisin perspektifinden de okuyoruz.
Bak, burası çok ilginç.
Ve yazar bu çatışmayı çok güçlü bir mantıksal zemine oturtuyor. İblisin isyanı sadece basit ilkel bir kibir hikayesi olarak sunulmuyor metinlerde. Orada da çok ciddi ontolojik bir itiraz var.
Yani bir mantık arayışı var diyebilir miyiz?
Tam olarak öyle. Dumansız saf bir ateşten yaratılan iblis, balçıktan ve çamurdan yaratılan bu yeni varlığa secde etmeyi sadece onur kırıcı değil, mantıksız buluyor. Daha da ilginci, cennetteki meleklerin de bu yeni projeye dair çok temel bir şüphesi var.
Evet, kaynaklarda geçiyor bu.
Metinler meleklerin, Tanrı'ya yeryüzüne kargaşa çıkaracak kan dökecek bir varlık mı yaratıyorsun diye sorduğunu aktarıyor. İblis işte bu itirazı eyleme döküyor. Bu ontolojik çatışma cennette adeta epik bir savaşa, melekler ve iblisler ordusu arasında kozmik bir hesaplaşmaya dönüşüyor. İblis yeryüzüne sürülüyor belki ama o iktidar ve üstünlük hırsının tohumu evrene ekilmiş oluyor.
Bu kozmik savaşın ardından Adem'in cennete alınması ve oradaki yaşamı da aslında insanın doyumsuzluğunun mükemmel bir metaforu. İnceleme raporundaki tasvirlere göre cennet tam anlamıyla kusursuz bir konfor alanı.
Her şey emre amade.
Şarıl şarıl akan Kevser şarabı ırmakları, her isteği anında yerine getiren huriler, asla bitmeyen meyveler. Fakat en ilginç detay şu, Adem'de doyma hissi yok.
Sürekli bir eksiklik duygusu.
Sürekli yiyor, içiyor, tüketiyor ama o ruhsal boşluk bir türlü dolmuyor. Etrafındaki o sınırsız şatafata rağmen içinde tanımlayamadığı bir eksiklik var. Havva yaratıldığında bile o doyumsuzluk hissi tam olarak geçmiyor.
İşte yılanın, yani aslında şeytani fısıltının devreye girdiği yer burası. O meşhur düşüş olayını tetiklediği yer tam da insanın bu bitmek bilmeyen arzusunda gizli. Havva ve Adem'in o yasak meyveyi yeme motivasyonu basit bir merak değil.
Ne vaat ediyor onlara?
Yılan onlara çok spesifik ve vurucu vaatlerde bulunuyor. Havva'ya, o meyveyi yerse cennetteki tüm hurilerden daha kusursuz bir güzelliğe kavuşacağını fısıldıyor. Adem'e sunduğu vaat ise insanlık tarihinin özetidir adeta.
Nedir o?
Tanrısal bir güce ve asla yıkılmayacak ölümsüz bir saltanata kavuşmak. İnsanın iktidar arzusu, her şeye hükmetme hırsı ve ölümsüzlük tutkusu cennetin o kusursuz ortamında bile onu isyana sürüklüyor. İnsan sadece cennette yaşamak istemiyor, o cennetin mutlak efendisi olmak istiyor.
İşte hikayenin gerçekten ilginçleştiği yer tam da burası. Çünkü yazar cennetten kovuluşun ardından bizi o metafizik alemden alıp yüzyıllar sonrasına o yakıcı çöl sıcaklığındaki Mekke'nin katı gerçekliğine götürüyor.
Doğrudan yeryüzüne iniyoruz.
Tarihsel kayıtlara göre İbrahim peygamber Kabe'yi inşa ederken oranın kralların, zengin tüccarların veya imtiyazlı rahiplerin bir mülkü olmasını asla hedeflememişti. Kabe, çölün ortasında insanın içindeki o özgür, eşitlikçi vicdanın sesi, sade bir sembol olarak yükselmişti.
Başlangıçtaki amaç o kadar saf ki.
Fakat zamanla bu saf idealin nasıl devasa bir ekonomi çarkına dönüştüğünü görüyoruz. Özellikle o meşhur Ukaz Panayırı sadece bir ticaret pazarı değil, adeta dinin ve edebiyatın borsası gibi işliyor.
Ukaz Panayırı, dinin nasıl kurumsallaşıp bir sömürü aracına dönüştüğünü anlamak için kusursuz bir örnek gerçekten. O dönem Mekke'sinde Kabe'nin etrafında kurulan düzen tamamen ekonomik bir tekele dönüşmüş durumda.
Her şey alınıp satılıyor.
Aynen. Bir yanda şairlerin kelimelerle kitleleri manipüle ettiği yarışmalar var, diğer yanda köle pazarlarında alınıp satılan insanlar. Toplum evreni yaratan o tek ve ulaşılmaz gücü, o zaten zengin, her şeyin sahibi diyerek bir kenara bırakıyor.
Onun yerine aracı aramaya başlıyorlar.
Bunun yerine günlük hayatlarına, ticaretlerine ve savaşlarına müdahale edeceğini inandıkları, kendilerine aracılık yapan daha erişilebilir tanrıçalara yöneliyorlar. Lata, Uzza'ya, Menat'a tapıyorlar. Ve asıl mesele şu, kahinler, yani o dönemin din adamı sınıfı, bu aracılık sistemini inanılmaz karlı bir endüstriye çevirmiş durumda.
Dini bir tekelleşme var ortada.
İnsanların adakları, korkuları ve umutları bu kahinlerin kasasını dolduran bir sermayeye dönüşüyor. İnanç tamamen statükonun ve sermayenin emrine giriyor.
Bu lozlaşmış düzenin ne kadar pragmatik bir temele oturduğunu gösteren en çarpıcı tarihi olaylardan biri de meşhur fil vakası. Yemen valisi Ebrehe, devasa fil ordusuyla bu ticari merkezi, yani Kabe'yi yıkmak için Mekke kapılarına dayanıyor. Şehrin lideri ve Muhammed'in dedesi olan Abdülmuttalip Ebrehe'nin çadırına gidiyor.
Ebrehe de onun yalvaracağını sanıyor tabii.
Evet, Ebrehe onun Kabe'yi bağışlaması için yalvaracağını düşünürken, Abdülmuttalip sadece Ebrehe'nin askerlerinin el koyduğu 200 devesini geri istiyor. Ebrehe şaşkınlıkla, "Ben sizin en kutsal evinizi yıkmaya geldim, sen develerinin peşindesin." deyince, Abdülmuttalip o tarihe geçen pragmatik cevabı veriyor.
Çok meşhur bir sözdür o.
"Ben develerin sahibiyim," diyor, "Kabe'nin de bir sahibi var, o kendi evini korur." Ve kaynakların aktardığı o büyük yıkımla Ebrehe'nin ordusu helak oluyor.
Bu da çok önemli bu soruyu gündeme getiriyor aslında. Evet, Ebrehe'nin ordusu bir şekilde yok oluyor, Kabe kurtuluyor. Ama Mekke'de gerçekten değişen bir şey oluyor mu? Hayır.
Toplumsal yapı aynı kalıyor.
Taşlar ve duvarlar kurtuluyor ama toplumun içindeki o ahlaki çürüme, o korkunç adaletsizlik tam gaz devam ediyor. İnsanlar bir yandan kıyamet yaklaşıyor, bizi kurtaracak bir elçi gelecek diye korku ve beklenti içindeler. Diğer yandan kendi kurdukları o acımasız düzeni tıkır tıkır işletiyorlar.
İki yüzlü bir sistem var.
Kız çocuklarının diri diri gömülmesi sadece vahşi bir gelenek değil, aynı zamanda ekonomik bir yükten kurtulma mekanizması olarak görülüyor o dönemde. Tefeciler borçlandırdıkları insanları köleleştiriyor. Zengin fakiri, güçlü zayıfı ezmeye devam ediyor. İnsanlar göklerden gelecek ilahi bir kurtarıcı beklerken, aslında kendi içlerindeki o en temel sesi vicdanlarını tamamen susturmuş durumdalar.
Da bu sapsüküşün, bu sağır edici vicdansızlığın ortasında sessiz ama çok keskin bir gözlemci yetişiyor, Muhammed. Doğmadan babasını, çok küçük yaşta annesini ve o koruyucu dedesini kaybediyor.
Sürekli bir kayıp hali.
Kaynaklar onun çocukluğunu yaşıtları gibi sokaklarda oyun oynayarak değil, amcasının kervanlarında çölün o acımasız doğasını, farklı inançları, pazarlarda dönen dolapları ve insanları dinleyerek geçirdiğini aktarıyor. O yetimliğin getirdiği ağırlık ona hayatı çok erken yaşta ve derinlemesine tahlil etme yeteneği kazandırıyor.
Ve bu uzun süreli sessizliğin, bu derin gözlemin aktif bir eyleme dönüştüğü çok kritik bir kırılma noktası var gençliğinde. Hilful Fudul, yani Erdemliler İttifakı.
Toplumsal bir uyanış anı diyebiliriz buna.
Mekke'de adaletsizlik o kadar ayyuka çıkmış ki, As bin Vail adında nüfuzlu bir Mekkeli, dışarıdan gelen Zübeyitli, zayıf bir tüccarın malını göz göre göre gasp ediyor. Adam çaresizce Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp Mekkelilere bağırarak yardım isteyince toplumun hala vicdanı sızlayan bir grup insanı toplanıyor. İçlerinde o dönem henüz 20 yaşında olan genç Muhammed de var.
Çok genç bir yaş.
Kimliği, kabilesi veya inancı ne olursa olsun Mekke'de haksızlığa uğrayan herkesi koruyacaklarına dair büyük bir yemin ediyorlar ve gidip o zalimden hakkı zorla alıyorlar. Bu eylem Muhammed'in karakterinde, adaleti olan inancında muazzam bir etki yaratıyor. O artık çölü dinleyen yetim bir çocuk değil, haksızlığa karşı fiilen duran bir aktör haline geliyor.
Muhammed'in bu süreçte kazandığı el-emin, yani güvenilir sıfatı, onun hayatında çok stratejik bir kapı aralıyor. Burada sahneye Mekke'nin o erkek egemen, acımasız ticaret dünyasında kendi başına dev bir imparatorluk kurmuş olan güçlü, bilge ve dul bir kadın çıkıyor, Hatice.
Çok güçlü bir figür Hatice.
Yazarın sosyolojik analizini okurken bu evliliğin dinamikleri bana çok çarpıcı geldi. Hatice, kervanlarına emanet ettiği, ancak sürekli onu dolandıran, yalan söyleyen erkeklerden bıkmış durumda. Kendi servetini koruyacak sağlam bir karaktere ihtiyacı var.
Pragmatik bir karar alıyor.
Ebu Talib'in tavsiyesiyle bu dürüst gence iş veriyor. Kervanlar büyük kârlarla dönünce de ona evlilik teklif ediyor. Açıkçası kaynaklara bu sosyolojik perspektiften bakınca bu birleşmenin sadece romantik bir hikaye olmadığını, o dönemin vahşi pazarında her iki taraf içinde rasyonel ve pragmatik bir ittifak olduğunu net bir şekilde görebiliyorsun. Hatice servetine göz dikenlere karşı dürüst bir kalkan buluyor. Muhammed ise kimsesiz bir yetimken aniden büyük bir itibar ve ekonomik bağımsızlık kazanıyor.
Tespitin kesinlikle çok doğru. Bu ekonomik bağımsızlık ve sağladığı güvenli liman, Muhammed'e o içsel arayışlarına, entelektüel tefekkürlerine zaman ayırabilmesi için inanılmaz bir alan açıyor. O sadece ticaretle yetinmiyor, zihnini de sürekli besliyor.
Orada bir entelektüel gelişim var.
Örneğin Ukas Panayırı'nda sadece kumaş veya baharat satmıyor. Orada Arap Yarımadası'ndaki farklı düşünceleri dinliyor. Özellikle Hanif şairleri olarak bilinen, yani İslam'dan çok önce putperestliği reddedip İbrahim'in tek tanrılı inancını savunan Kus bin Saide gibi büyük hatipleri dikkatle dinliyor.
Ya da Ümeyye bin Ebi Salt gibi isimleri.
Evet, erken gelen peygamber olarak adlandırılan Ümeyye bin Ebi Salt'ın meleklerden ve tek bir yaratıcıdan bahseden şiirlerini de çok yakından takip ediyor. Zihni adeta bir sünger gibi bu adalet ve tevhid arayışını emiyor. Hatta o meşhur Hacerül Esved krizini hatırlayalım. Kâbe onarılırken, o kutsal siyah taşı yerine kimin koyacağı konusunda kabileler kan dökmek üzereyken, Muhammed'in taşı bir hırkanın üzerine koyup tüm kabile liderlerine aynı anda taşıtması, onun bu uzlaştırıcı ve eşitlikçi zekasının kusursuz bir örneğidir.
Peki tüm bu saf adalet arayışı, bu eşitlikçi vicdan hareketi nasıl oldu da kanlı bir iktidar oyununa dönüştü? İncelemenin son ve belki de en ağır bölümüne geçiyoruz.
Evet, işin renginin değiştiği yer.
Mekke'nin dar sokaklarında, çölün ıssızlığında tamamen sistem karşıtı, vicdani bir çağrı olarak doğan bu hareketin Medine'ye hicretle birlikte nasıl kabuk değiştirdiğini görüyoruz. Yazarın 423 kaynağı karşılaştırarak ortaya koyduğu tez çok sarsıcı. Medine'de hayatta kalmak, büyümek ve düşmanları alt etmek için adım adım bir devlete, kılıç kuşanan bir orduya ve sürekli ganimet üreten bir savaş ekonomisine dönüşüyor inanç.
Eğer bunu daha büyük resimle birleştirirsek, dinin doğasının siyasallaşma süreciyle nasıl geri dönülmez biçimde değiştiğini görürüz. İktidar aygıtı oluştuğu anda inanç artık vicdanları değil, sınırları ve hazineleri yöneten bir anayasaya dönüşüyor.
Gücün doğası gereği. Hendek Savaşı sonrası kuşatılan bu Yahudi kabilesi, ihanet suçlamasıyla teslim olduklarında cezalandırılmaları için kendi kutsal kitapları olan Tevrat'ın o acımasız savaş kuralları, yani Tesniye kitabındaki hükümler uygulanıyor.
İnanılmaz bir detay bu.
Kendi inandıkları kutsal kitap, kendi sonlarını hazırlayan bir yargı aracına dönüşüyor. İnancın nasıl bir siyasi silaha çevrildiğinin ilk büyük örneklerinden biri bu.
Ve bu silah zamanla dönüp kendi kurucularını da vuruyor. Kerbela olayı bunun en trajik zirvesidir. Sünni ve Şii kaynaklar olayların detayında farklılaşsa da yazarın altını çizdiği temel gerçek değişmiyor.
Nedir o temel gerçek?
Sadece birkaç on yıl sonra bizzat bu dini getiren peygamberin kendi öz torunu Hüseyin ve ailesi, yine o peygamberin ümmeti olduğunu söyleyen Emevi iktidarı tarafından saltanatın ve gücün bekası uğruna çölün ortasında acımasızca katlediliyor. Başlangıçta eşitlik ve adalet vaat eden din, artık mutlak itaat isteyen ve kendi peygamberinin soyunu bile ezmekten çekinmeyen bir imparatorluk ideolojisine dönüşmüş durumda.
Daha da ileriki yüzyıllara gittiğimizde kutsalın nasıl tamamen araçsallaştırıldığını gösteren o inanılmaz Karmatiler isyanını görüyoruz. Yazarın detaylıca anlattığı bu grup, 10. yüzyılda ortaya çıkan dönemin şartlarına göre son derece radikal, eşitlikçi ve adeta erken dönem sosyalist bir İslam mezhebi.
Çok ilginç bir hareket o da.
Karmatililer, Kabe'nin etrafında dönen zenginliği, hac ticaretini ve halifeliğin şatafatını İslam'ın özüne ihanet ve düpedüz putperestlik olarak görüyorlar. Ve bu inançla kendi kutsal şehirleri olan Mekke'yi basıyorlar, binlerce hacıyı katlediyorlar ve hatta Kabe'nin duvarındaki o kutsal Hacerül Esved taşını yerinden söküp yıllarca kendi bölgelerinde tutuyorlar. İnanç, kendi kutsalına saldıran, onu yağmalayan bir radikalizme evriliyor.
İşte yazarın yüzlerce kaynağı tarayarak oluşturduğu bu eserin o yüksek akademik ve eleştirel notları almasının sırrı bu metodolojide yatıyor. Yazar, Sünni tarihçilerin örgülerini, Şii kaynakların altlarını ve modern tarihçilerin eleştirilerini aynı masaya koyuyor. Ortaya çıkan tablo spesifik olarak tek bir dinin veya inancın eleştirisi değil.
Daha evrensel bir okuma yapıyor.
Genel anlamda insan doğasının, o doymak bilmez iktidar hırsının ve gücü ele geçirmek için kutsalı bile nasıl acımasızca araçsallaştırabildiğinin evrensel bir anatomisidir. Ganimet kavramı sadece maddi bir zenginlik değil, iktidarın devamlılığını sağlayan her türlü siyasi ve psikolojik yakıttır aslında.
Gerçekten çarpıcı. Gördüğün gibi tarihin hangi dönemine, hangi coğrafyasına bakarsak bakalım, insanın içindeki o güç ve hükmetme arzusu, en saf, en dokunulmaz sandığımız inançları bile nasıl kendi şekline sokup bir kılıca dönüştürebildiğini tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Yüzyıllar geçiyor, imparatorluklar yıkılıyor, tapınakların dekorları değişiyor ama o ganimet kavgası insanın peşini hiç bırakmıyor. Dün melekler adına yapılan savaşlar bugün başka isimler altında aynen devam ediyor.
Bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor ve bugünkü sohbetimizi bitirirken sana kendi içinde tartman için kışkırtıcı bir düşünce bırakmak istiyorum. Tarihin o tozlu sayfalarında ilahi inançların, dinlerin güç elde etmek için nasıl keskin birer silaha dönüştüğünü uzun uzun anlattık. Peki ya bugün? Bizler modern dünyada yaşadığımızı, o eski karanlık çağları geride bıraktığımızı iddia ediyoruz. Acaba bugün dilimizden düşürmediğimiz bilim, özgürlük getirmek, insan hakları veya demokrasi gibi sarsılmaz, evrensel sandığımız o yüce kavramlarımız?
Evet, çok tehlikeli bir yere gidiyor bu soru.
Tıpkı geçmişteki o kutsal dinler gibi günümüzün yeni egemenlik savaşlarını, ekonomik sömürülerini ve modern ganimet kavgalarını meşrulaştırmak için yüzümüze taktığımız yeni maskeler olabilir mi? Bugün gerçekten bu kavramların saflığına ve eşitliğine mi inanıyoruz? Yoksa inanç sandığımız şey yine sadece güce, sisteme ve statükoya olan gizli itaatimizden mi ibaret?
Vay canına. Doğrusu tarihin aynasından bugünün o parlak ve modern kavramlarına bakmak insanın tüylerini ürpertiyor. Üzerine günlerce düşünülecek, zihni zorlayacak bir final oldu. Bu uzun ve derinlemesini incelemede bizimle birlikte o eski çöllerde yürüdüğün, bu ağır ama aydınlatıcı gerçekleri bizimle birlikte keşfettiğin için sana çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yolculuğumuzda yeni kaynaklar ve yeni sorularla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.